げにくい。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 20 Ocak 2020 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özden Koç var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberleri'ne bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut'la birlikte değerlendireceğiz. Sonra ekonomide yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Polis Akademisi Doktor Öğretim Görevlisi Mehmet Levent Yılmaz stüdyomuzda konuğumuz olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu akademisyen sosyolog Profesör Doktor Erdinç Yazıcı olacak. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet gazetesinin manşeti "Barışı kaosa kurban etmeyin." Berlin'de dün yapılan Libya konferansında uyarılarda bulunan Erdoğan, yeniden filizlenen umutlar kan ve kaos tüccarlarının ihtiraslarına kurban edilmemeli dedi. Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 ülke, 4 uluslararası örgüt, meşru hükümet ve silahlı güçler krizin derinleştiği Libya'da yaşananlara çözüm bulmak için masaya oturdu. Toplantıdan kalıcı ateşkes kararı çıkmadı. Ancak tüm taraflar silah ambargosuna sıkı şekilde uyulması ve ihtilaflı taraflara askeri destek verilmemesi konusunda uzlaştı. Önümüzdeki günlerde Cenevre'de askeri komite toplanacak. Toplantı öncesi Putin'le bir araya gelen Erdoğan, kalıcı barışın sağlanması için birlikte mücadele ettiklerini söyledi. Berlin'deki zirvenin de bu çabaların sonucu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, çözüm için Hafter'in saldırgan tutumundan vazgeçmesi gerekir. Libya'nın huzura kavuşabilmesi için ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmeli, dedi. Yavuz işte tam burada başlığı var. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği'nin Türkiye Yavuz'u Doğu Akdeniz'de yeni bir göreve gönderdi iddiasına yanıt verdi. Yavuz, 3. sondaj faaliyeti için adanın güneyindeki G8 numara ruhsat sahasına intikal etti, diyor Hürriyet gazetesi. Milliyet gazetesinin manşeti Berlin'de mutabakat, ateşkes kalıcı hale gelecek demiş Milliyet gazetesi. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gözetiminde dünya liderleri Libya'da kalıcı ateşkes için mutabakat sağladı. Aynı saatlerde Hafter, Trablus'u vurmayı sürdürdü. Almanya Başbakanı Merkel'in davetiyle yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Libya konferansı 4 saatten fazla sürdü. Merkel, kapsamlı bir plan konusunda anlaştık. Geçici ateşkesi kalıcı hale getirmeyi umuyoruz. Libya'ya silah ambargosunda fikir birliği içinde olduğumuzu söyleyebilirim dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ise Libya'da askeri çözüme yer yoktur diye konuştu. Konferans sonrası yayımlanan 55 maddelik sonuç bildirgesinde şunlar öne çıktı. Ateşkesin başlamasından itibaren taraflar askeri faaliyetlerine son verecek. Kalıcı barış için 5+5 askeri komite kurulacak. Kapsayıcı siyasi sürece dönülecek. Hafter'in kontrolündeki petrol kuyuları tüm ülkeye ait geliri adil biçimde paylaşacak. Ekonomi ve kalkınma için komiteler oluşturulacak demiş Milliyet gazetesi. Trablus'a havanlı saldırı başlığı var. Dünya liderlerinin Libya'da barışı konuştuğu saatlerde Hafter güçleri Trablus'un Halatat ve Hallet El Furcan bölgesinde ateşkesi ihlal ederek havan saldırısı düzenledi. Hafter konferansın ardından da Selahattin bölgesine saldırdı. Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serraç ve milis güçlerin lideri Hafter de Berlin'deydi. Ancak ayrı odalardan konferansı izlediler. İki isimle mekik diplomasisi yürütüldü diyor Milliyet gazetesi. Bir başka haber bu gazeteden size aktaracağımız 14 yıl sonra kavuştular başlığını taşıyor. 97 yaşında hayatını kaybeden Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı. Kocatepe'deki cenaze namazına CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra birçok siyasi katıldı. Şebin Karahisarlılar avluda "Bu kalp sizi unutur mu? Ahde vefanızı, memleketimize olan sevdanızı unutmayacağız ve bir asırlık vefa, sadakat ve aşk" pankartları açtı. Ecevit daha sonra 2006'da ölen eşi Bülent Ecevit'in mezarına defnedildi. Sabah gazetesinin manşeti annelerin direnişi Kandil'i çözüyor. Annelerin Diyarbakır'daki evlat nöbeti ve ikna seferberliği PKK'dan kaçışları hızlandırdı. Teslim olan teröristler anlattı. Annelerin eylemi örgüte korku saldı. 20 yaşındaki Zozan Leyla, Diyarbakır'daki eylemi görünce yüzüstü bıraktığım böbrek hastası annem aklıma geldi, kaçtım dedi. 19 yaşındaki Star Botan, eylemi görünce etkilendim, eylem sürdükçe dağdan inenlerin sayısı daha da çoğalacak dedi. 22 yaşındaki Navdar Bedran ise, jandarma zehirlenen kardeşimi sırtında taşıyarak kurtarmış, annem bu askere nasıl silah sıkacaksın deyince kaçtım diyor Sabah gazetesi haberinin devamı. Hemen yanda Putin'le ortak çabamız Libya'da silahları susturdu başlığı var. Libya gündemli Berlin konferansına katılan Başkan Erdoğan, Rus lider Putin'le görüştü. Başkan Erdoğan, görüşmenin basına açık bölümünde yaptığı açıklamada, "Ortak çabamız Libya'da sahada nispi sükuneti sağladı. Hafter'in saldırgan tutumu sona ermeli," dedi. Putin de şöyle konuştu, "Büyük çaplı silahlı eylemler kesildi. Krize çözüm için Türkiye ile samimi şekilde çalışıyoruz." Türkiye gazetesinin manşeti Libya'da barış rüzgarı, Erdoğan'lı zirveden silahlara veda mesajı. Ateşkes ve siyasi sürecin başlatılmasına yönelik Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansta uzlaşmaya varıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ev sahipliği yaptığı konferansa aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu 12 devletten temsilciler katıldı. 4 saat süren zirveye ilişkin Merkel, "Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık. Ateşkesin sürdürülmesini sağlayacağız. Serraç ve Hafter tarafından 5+5 kişilik askeri bir komitenin oluşturulması için isimler verildi" açıklaması yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de "Silah ambargosuna saygı duyulmalı. Birleşmiş Milletler çatısı altında güvenlik, askeri, politik ve insani konuların görüşüleceği komiteler kurulacak" dedi. Konferans bildirgesinde de şu ifadeler kullanıldı. "Tek kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını destekliyoruz. Özgür ve adaletli seçimler için çağrı yapıyoruz." Yanda hemen "O hakimler FETÖ'cü" başlığı var. Cumhurbaşkanı müebbet mahkumu Metin İyidil'i beraat ettiren mahkeme heyetini eleştirdi. Eski EDOG komutanı ile ilgili skandala dikkat çeken Erdoğan, "İyi dil kararı yargı camiamız için gerçekten çok üzücü olmuştur. İlginç olan şey, kararı veren kişi veya kişilerin de FETÖ'cü olması bu işin nerelere vardığını gösteriyor. Bunun arkasında daha ne gibi oyunlar olabileceğini de açık net gösteriyor," dedi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Libya için Berlin çemberi. Libya'da kalıcı ateşkesi ve barışı tesis etmeyi amaçlayan zirve Almanya'nın başkenti Berlin'de toplandı. Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı. Ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin zirvesinin toplanabilmiş olmasıyla alacağız," dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Birleşmiş Milletler'in çabalarına destek vermek amacıyla ev sahipliği yaptığı konferansta çatışmaların durması, taraflar arasında karşılıklı güven ortamının tesis edilmesi, Libya'nın toprak bütünlüğünü esas alan kalıcı bir barış anlaşması için görüşmelerin başlatılması hedefleniyor. Yunanistan yanlış oynadı başlığı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbeci Hafter'in Yunanistan ziyaretine tepki göstererek, "Yunanistan, Almanya'da davet edilmediği için ciddi bir rahatsızlık içerisinde. Libya ve Türkiye arasındaki bu atılan imzalar, varılan anlaşma zaten Yunanistan'ı çıldırtmıştı. Mitsotakis oyunu yanlış oynuyor, attığı adımlar doğru adımlar değil," dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti "Ateşkes masası, Libya krizini bitirmek ve Türkiye ile Rusya'nın ateşkes çağrısını görüşmek için Berlin'de müzakere masası kuruldu. 12 ülkenin yanı sıra Birleşmiş Milletler, Arap Ligi ve Afrika Birliği, Libya'nın meşru başbakanı Serraç ile hükümete saldırılar düzenleyen darbeci Hafter'i dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveden hemen önce Putin ve Libya Başbakanı Serraç ile görüştü. Türkiye'nin darbeci Hafter ve destekçilerini dizginleyerek Libya'nın geleceğine sahip çıktığına dikkat çeken Erdoğan, "Türkiye gerek sahada gerekse diplomaside yürüttüğü mücadeleyle Libya'da barışın anahtarı olmuştur," dedi. Putin, "Meseleyi sonuçlandırmak için çalışmalara devam edeceğiz ve çatışmayı bitireceğiz," ifadelerini kullandı. Zirvede ise Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru hükümetin başbakanı Serraç ile Hafter salona ayrı ayrı girerek tezlerini anlattı. Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni Türkiye, İtalya ve Cezayir, Hafter'i ise Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya destekliyor. Akşam gazetesi bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Akşam gazetesinin manşeti "Çözüm yok, plan var. Berlin'den kalıcı ateşkes çıkmadı." Türkiye ve Rusya'nın çabalarıyla şekillenen Berlin'deki Libya zirvesinde taraflar kapsamlı bir plan üzerinde anlaştı. Ancak kalıcı ateşkes yine havada kaldı. Almanya'nın ev sahipliğindeki zirveye Başkan Erdoğan dahil 11 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla Libya'daki çatışan tarafların temsilcileri katıldı. Yaklaşık 4 saat süren zirve sonrası konuşan Almanya Başbakanı Merkel, "Askeri çözüm olmayacağı konusunda mutabakata vardık," dedi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Emre Yüncü hattımızda bizi bekliyor. Emre Yüncü, günaydın.
Günaydın.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, aslında bugün de Ankara'nın gündemine baktığımızda Berlin'de yapılan dünkü bir dizi toplantılar var. Libya yansımaları Ankara'da bugün bir şekilde tartışılacak siyasiler arasında. Tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin dönüşü gazetecilere yaptığı değerlendirmeler de oldukça önemli. Önümüzdeki dakikalarda artık gazeteciler o açıklamaları yapacak. Acaba Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Berlin dönüşü uçakta gazetecilere hangi önemli açıklamalar yaptı? Gün boyu onun yansımaları Ankara'da tartışılacak. Tabii ki bunun yanı sıra Berlin'deki Libya konferansında yaşananlar, alınan kararların ayrıntıları, sahaya yansımaları, bunlar da yine bugün özellikle Ankara siyasetinin en önemli gündem maddesi olacağını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra tabii ki baktığımızda FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davaları devam ediyor. Ankara'da iki önemli dava var. Onlardan ilki Karakol Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada artık sanıkların son savunmaları ile devam ediliyor ve savcı mütalaasında da 94 sanık hakkında anayasa ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediğini söyleyebiliriz. Bir diğer önemli dava ise Jandarma Genel Komutanlığı davası. Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin 243 sanıklı davanın da görülmesine yine Ankara'da devam edilecek. Bunun yanı sıra Ankara siyasetinin az önce de söylediğimiz gibi artık gün içerisindeki en önemli beklentisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin dönüşü gazetecilere yaptığı açıklama olacak.
Emre Yüncü, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut. Hoş geldiniz programımıza.
Günaydın, merhaba.
Evet, bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Uzun süredir beklenen Libya konferansı Berlin'de gerçekleşti 19 Ocak Pazar günü. Ve bu konferansın ayrıntıları gazete manşetlerinde yer alıyor. Kimler katıldı, ne şekilde sonuçlandı ve sonuç bildirgesi ön plana çıkmış gazetelerde. Siz nasıl değerlendireceksiniz dünkü trafiği?
Aslında dünkü trafiğe bakmadan önce biraz da background'una bakmamız gerekiyor. Zira hatırlayacaksanız biz neredeyse bir ay aşkın bir zaman dilimidir Libya'ya ilişkin, Libya ile Türkiye ilişkilerinde ve Libya'da yaşananlar karşısında önemli adımlar attık. İşte ne yaptık? Libya ile biz bir mutabakat imzaladık. İki ülke arasında denizde sınır olduk. Yani Mavi Vatan'da bir sınır komşumuz oldu Libya. Hemen ardından iki ülke arasında askeri ve güvenlik işbirliği mutabakatı, yani bir ikinci anlaşma geldi. Yeni yılın ikinci günü ise mecliste, parlamentoda Libya'ya asker göndermek için Cumhurbaşkanlığı'na, hükümete yetki verdik. Ve bu bizim açımızdan yaşanan hızlı gelişmelerdi. Tabii özellikle Akdeniz'de hidrokarbon kaynaklarının, doğalgaz ve petrol kaynaklarının bulunmasından sonra bütün dikkatler bu bölgeye döndü. Yani 5 yıllık bir geçmiş var bu sürecin. Hemen ardından da artık o bölgenin o değerli kaynakları yakın olması nedeniyle bütün Orta Doğu'nun başına gelen, bir kez de Libya'nın başına geldi. Belki Kaddafi ile de hatırlarsın, bu süreç devam etmişti. Kaddafi gitti. Her enerji kaynağında, her benzeri sıkıntı olduğunda Orta Doğu bir karışıyor. Kartlar yeniden karılıyor. Herkes yeniden konuşlanıyor. Şimdi sen gazeteleri okurken bir de TRT'deki arkadaş gündemi verken onu düşündüm. Yani gördüğümüz o ki daha Libya işini çok konuşacağız. Evet. Birinci madde bu. İki, Berlin zirvesi. Berlin'e öncelikle Hafter, bu iş Rusya'da gerçekleşecekti biliyorsun. Oradan kaçtı, masadan kaçtı. Hı hı. Bu sefer Berlin'e geldi. Ama burada da çok net, somut bir ateşkes görünmüyor. İşte önemli olan iki tane komite kurulmuş, 55 maddelik bir sonuç bildirisi. Süreç zamana yayıldı. Hani ben biliyorsun biliyorsun parlamento muhabiriyim. Parlamentoda bir şeyi çözemezsek komisyona gönderirler. Yani bir iş komisyona gittiyse bil ki çözülmeyecektir. Kendi aramızda buna da eğleniriz. O iş komisyona havale edildi diye. Dedim ya sen gazeteleri ve başlıkları otururken onu düşündüm. Herhalde bu iş komisyona havale edildi. Daha çok bu havanda su döveceğiz. O gözüküyor. Sonuç itibariyle masadan kaçan harflerin Libya'ya gelmiş olması önemli bir sonuçtur. Putin'in bir açıklaması var. Ben onu çok beğendim sen okurken de. Putin diyor ki büyük çaplı saldırılar artık olmayacak diyor. Hani ateşkes sağlanmadı ama sonuç itibariyle hani o bölgede artık büyük çaplı silahlı eylemlerin yapılmayacağını, bu sözün alındığını görüyoruz. İki, Türkiye ile samimi bir şekilde bölgedeki çözümün, barışçı çözüm için çalışacağız. Bu önemli bir ifade. İkinci önemli ifade ise yani her iki ismin oraya gelmiş olması gelişme belki de. Her iki ismin oraya gelmiş olması belki ayrı odalarda bulundular. Hem Saraç hem de Haft'ta ama sonuç itibariyle sürece dahil olduklarını görüyoruz. Hani masadan kaçan bir şey yok. Amerika Birleşik Devletleri yok. Hani okunan şeylerde onu gördüm. Amerika yok. Sessiz o harfleri destekliyor. Nasıl konuşlanacak bundan sonra? O maça girdiğinde nasıl bir dengeleme değişecek? O da hani o bitmeyen toplantılar gibi. Hani Astana süreci gözümün önüne geldi. Ama inşallah buradan daha iyi olur. Hatta sanırım bir yorumcu da gördüm. Bir daha Suriye'den bir tık daha iyi olduğunu ifade ediyor. Libya sürecinin için yaşanan gelişmelere. BM nezdinde ve Avrupa Birliği nezdinde süreç devam edecek. O gözüküyor. Tüm bunları alt alta yazdığımız zaman Türkiye ne yaptı diye bakalım isterseniz. Çünkü Türkiye başından bu yana barış istiyordu. Ülkeyle yaptığı ulusal mutabakat hükümetiyle yaptığı ittifaklar vardı. Bu çerçevede Türkiye kendi belirlediği yol haritasında emin adımlarla yürüyor. Bunu çok net olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmeleri sanırım uçakta konuşmuş Cumhurbaşkanı. Ambargoludur ya onda ya da biri de çıkacaktır. Yani işte belki biz programı bitirdikten sonra manşetler o yana dönecek. Sonuç itibariyle bu aşamada bunlar artı değerler. Hani tüm olayın fotoğrafına baktığımız zaman hani maalesef buradan bir ateşkes çıkmamış. Sonuç itibariyle süreç biraz daha zamana yapılmış. Daha anlaşmalar yaparken Hafter taraflarının bombaladığı yerler var. Onlar da iki yere bombalamış durumda. Bu saldırılarda Selahattin bölgesinde hani herhalde bütün süreç bittikten sonra bombalanmıştı. Hafter yani bir şekilde de gövde gösterisini yapmaya devam etmiş. Gidince ya da işte herkes evine gidince ne olacak? Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bir başka önemli sonuç bana göre Türkiye'yi konuştuk. Ha, ülkeler nasıl yaklaşacak? Yani Türkiye, İtalya ve Cezayir aynı safta görünüyor. Mısır, Rusya ve Birleşik Arap Emirliği sanırım bir arada gözüküyor. Bu ülkeler arasındaki sürece dahil olma süreci nasıl etkileyecek? Tabii bizim de orayla yaptığımız askerlik ve güvenlik işbirliği mutabakatı var. Daha çok biz bölgeye Saraç güçlerine hava lojistikten destek olacağız. Yani çünkü Haftar hava kuvvetleri elinde bulunduruyor. Hava lojistikten destek olacağız. Bizim bu insansız hava cihazlarımız havayı destekleyeceğiz ama bu daha ileriki aşamaya gider mi? Pek ihtimal vermiyorum ama bir de o boyutuyla birlikte bakacağız. Sonuç itibariyle süreç biraz daha zamana yayılmış. Somut bir sonuç gözükmüyor ama en azından Putin'in şu söylediği ifade, demin de söylediğim gibi büyük çaplı saldırıların olmaması önemli. Yine de sırf bu anlaşmanın bittiği saatlerde, dakikalarda yapılan saldırılara baktığımız zaman Hafter durmayacak, devam edecek. Saraç hükümetine Türkiye'nin ittifakı devam edecek. Putin'in bu söylediğini önemsiyorum. Zaten bu süreçte neredeyse en önemli aktörlerinden biri Putin oldu. Diğeri de Sayın Cumhurbaşkanı oldu. Türkiye ve biz samimiyetle birlikte barışın gelmesi için çalışacağız dedi. Önümüzdeki günler sürecin nasıl ilerleyeceğini daha net görmemize neden olacak. Ama iki önemli kazanım var. İlki büyük çaplı saldırıların artık olmayacağı. İkincisi hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın işbirliğinin ve dayanışmasının devam edeceği. Merkel'i biliyorsunuz artık o da masada bir şekilde buradan uzaklaşamadı. Çünkü bu toplantının bir bağlamda daha liderler zirvesi niteliğinde değil de daha küçük çaplı olması düşünülmüştü. İbrahim Kalın katılacaktı. Cumhurbaşkanı öyle anlatmıştı. Ama bu iş biraz daha ciddiyete çekildi. Biraz daha liderler düzeyine çekildi. Bu da tabii Türkiye'nin gayretleriyle birlikte gerçekleşti. Bana göre önemli bir noktadayız ama Orta Doğu'da bu tür süreçlerin uzaması Orta Doğu halkının, bölge halkının canının yanması anlamına geliyor. Biz bunu çok net olarak öğrendik. Sonuçta neyi gösteriyor? Yani Libya ve Libya halkı bu süreçten biraz daha görünen o ki bu süreci biraz daha ağır şekilde yaşayacak.
Peki bir Cenevre süreci önümüzdeki dönem için konuşuluyor. Bazı şeylerin konuşulması da o
işte askeri kanat bir araya gelecek deniyor. Onların da niteliğine ilişkin çok ayrıntı paylaşılmamış. Belki Cumhurbaşkanı açıklamalarında onları göreceğiz. Nasıl çalışacağı konusunda da çok net bilgiler yok. Sonuç itibariyle yani bir sonraki adım Cenevre. Cenevre'deki toplantıya dikkatler olacak ama bunlar devam ederken arka plandaki görüşmeler de çok büyük önem taşıyor. Hafter'le bir kez daha bir araya gelinebilir mi bilmiyorum. Belki Putin'in alt görüşmelerle ikna edilmeye çalışacaklar ama dedim ya Amerika'da ortada yok. Amerika Birleşik Devletleri bu maça girerse nasıl değişecek? O çünkü Hafter'i destekliyor. Şu an için sadece bir ateşkes hani kısmi bir ateşkes sağlanmış. Büyük çaplı saldırıların olmayacağı bir ateşkes sağlanmış. Ama Hafter bu söze ne kadar uyacak? Onu zaman gösterecek.
Peki. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Berlin'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda bir basın toplantısı düzenledi. Orada yaptığı açıklamalar da var. Hem Libya'ya yönelik açıklamaları vardı. Hem bu zirveye Yunanistan'ın katılmaması, Yunanistan'ın oyunu yanlış oynadığı yönündeki açıklamaları da önemliydi. Yunanistan'ın katılmamasını yani daha doğrusu davet edilmemesini nasıl değerlendirirsiniz?
Dedim ya bu bir süreç. Bir sonraki toplantıya davet edilebilir. Bu bir süreç. Henüz daha ben tarafların evet masaya geldiler ama çözüm niyetinde oldukları kanaatini taşımıyorum. Zaten bizim belki de bu sürecin en önemli problemi bu. Masaya gelmeye ikna edildi. Hafter ikna edildi. Ama Rusya'da da ateşkes sağlanıyordu. Hatırlayın. MİT Müsteşarı gitmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gitmişti. Onlar tamam mütabakatı imzaladık. Bana süre verin 24 saat dedi. Aldı süreyi. Hafter ondan sonra kaçtı gitti. Hani dediğim gibi buna baktığımız zaman tablo olarak baktığımız zaman tarafların masaya çözüm niyetli aynı odalarla bile olmamışlar. Farklı odalarda oturmuşlar. En azından çözüm niyetli masaya gelmeleri de bir kazanım. Bu süreçten sonraki aktörlerin belki Yunanistan da buna dahil bir sonraki adımda nasıl bir rol yürüyeceklerine bakacağız. Ciddi bağlamda özellikle artık bunu anladık ki savaşlar enerji üzerinden çıkıyor. Bu bir enerji paylaşım savaşı. Bölge hakları Türkiye'nin hakkı biliyorsunuz. Yavuz da şimdi başka bir yere gitmiş. Evet. Üçüncü bölgeye gitmiş. Bir şekilde Türkiye'yi masadan göndermeyi planlıyorlar. Daha masaya bile almak istemediler biliyorsunuz. Böyle fiili olarak yapılan adımlarla Türkiye varlığını gösterdi. Cumhurbaşkanı'nın oradaki üstlenimi de çok önemli. Tüm bunlar şunu gösteriyor. Önemli adımlar atıyoruz ama hakikaten çok sıkıntılı konular. Çok büyük bir paylaşım süreci ve tüm ülkeler bir şekilde o paydadan rant almak istiyor. Ve bunu kimseye bırakmamak adına kimi Hafter'e silah veriyor. Bakın silah verme ve satışına ilişkin düzenlemeler yok. Diğeri el altından bunu veriyor. Para veriyor, silah veriyor, asker gönderiyor. Çoğu lejyon oradakilerin. Tüm bunlarla hani karşı karşıya kaldığında ve bölge halkı ne yapacak? Siz yanında duruyorsunuz, barış diyorsunuz, çözüm diyorsunuz. O hayır diyor. Karşılıkta savaş oluyor. Uzun olacak yani. Yani nasıl Suriye'ye bakıyorsunuz, Irak'a bakıyorsunuz, Orta Doğu'daki o dağılmışlık varsa bir başka dilimi bu. Hani Kaddafi'yi düşünmüştüm. Kaddafi çadırını götürür. Fransa'nın göbeğine kurardı. Kaddafi'yi öldüren halk şimdi ona çok şey bakıyorsunuz. Irak'ta aynı şeyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Saddam'ı öldürenler bugün çok daha sıkıntı içerisinde. Bu coğrafyanın kaderi de demek istemiyorum ama bu kaynaklar, bu enerji kaynakları, bu coğrafyanın insanlarına gerçekten acı, ateş ve ölüm getiriyor.
Evet. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan bu Atatürk Havalimanı'nda yaptığı basın toplantısında İdlib konusuna da değindi. İdlib'de vahşeti bir an önce dur deme vakti diyor.
Buradan önemli ve ciddi bir göç süreci başladı bildiğiniz gibi. Dolayısıyla da hani biz hakikaten yani Türkiye son dönemde diplomasi özellikle diplomatik adımlar, gelişmeler çok ön plana çıkmış gibi gözüküyor ama biz bu coğrafya mafyanın içindeyiz. Çok yakınımızda yani. Orada bir göç oluyor. Tamam, dünya devletleri oturuyor masa başında güzel güzel konuşuyoruz ama sizin içinize geliyor. Yeni bir dalga söz konusu. Cumhurbaşkanı çok net olarak bunu ifade etti. Bizim bunu kaldırmamız mümkün değil dedi. Bölgeden, sınırdan arkadaşlar bildiriyor. Onlardan da görüyoruz. Birçok insan, çocuk, kadın yani onlar hani bu insanlara kapımızı mı kapatacağız? Daha öncesine gelenler ama taşıyamıyoruz da. Böyle de bir sıkıntı var. Buraya dur deme vakti geldiği konusunda gerçekten çok net. Mesajları çok net Cumhurbaşkanı'nın. Ama sonuçta değişmiyor. Berlin temasları sırasında bu konuda gündeme getireceğini ifade etti. Birazdan da açıklamalar muhtemelen işte bir saate kalmaz olacak. Ortaya çıkacak görünen o ki. Bunlar yani yani çok daha aktif bir dış politika göstereceğimizi, yaşayacağımızı gösteriyor. Şartlar sürekli değişiyor. Siz de ona göre sürekli yeniden konuşlanıyorsunuz. Yeni göç dalgasına karşı da evet imkanlar dahilinde destek çıkılacak ama sonuçta Türkiye'nin de bir gücü var, bir sınır var. Sınırları açarım dedi Cumhurbaşkanı. Açarsa nasıl olacak, nereye gidecek? Tüm bunlar yani o bütün tablonun içerisinde bir kez daha gözden geçirilecek.
Şimdi bu basın toplantısında tabii bir de FETÖ başlığı vardı. Eski kor general Metin İyidil'in
bırakılıp tekrar alınması, tutuklanması,
onunla ilgili değerlendirmelerde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Siz bu değerlendirmeleri nasıl yorumlarsınız?
Şimdi FETÖ davalarına ilişkin biliyorsunuz yani orada bu dava üst mahkemeden kararları etrafında çıktı. Sonra tekrar tutuklandı. Sayın Cumhurbaşkanı da diyor ki bu yargıçlara işaret ediyor. Yani sonuçta hala biz ayıklayamadık bu örgütü içimizden. Alınan kararlarda bunu gösteriyor diyor. Bugün gündemi verirken arkadaş Ankara'da da iki önemli dava vardı. Onları da söyledi. FETÖ'sü yani bu yargılama sürecinde bu ve buna benzer olaylar daha çok yaşayacağız o gözüküyor. Diğer taraftan sürecin belki de şimdi Devlet Bahçeli'nin hafta içerisinde bir önerisi vardı. Demişti ki bu işin sivil ayağını da konuşalım. Sivil ayağını nasıl bulacağız sorusuna da Bahçeli diyor ki sivil ayağını bulabilmemiz için içerideki tutuklu komutanlara gidelim konuşalım. Onlar sivil ayağını anlatırlar. Peki nasıl anlatacaklar? Örnekleri de 12 Eylül ve 12 Mart dönemi yani geçmiş darbe dönemlerine ilişkin veriyor. Geçmiş darbe dönemlerinde eğer o darbeler nasıl başarılı olduysa birileri geldi başbakanlık yaptı, bakanlık yaptı, cumhurbaşkanlığı yaptı. Demek ki bunlar da başarılı olsaydı birileri gelip cumhurbaşkanlığı yapacaktı, başbakanlık yapacaktı. Dolayısıyla bu işin sivil ayağı nasıl sadece paşalar içeride kalmasın, yargılanmasın, bu işin sivil ayağı da ortaya çıkarılsın ifadelerini kullanıyor. Hatta daha da ileri adım bırakın, biz buluruz ifadelerini kullanacak kadar iddialı konuşuyor. MHP Genel Başkanı şüphesiz elinde bir takım şeyler var. O çerçevede adımlar atacak. Yani içerideki askerlere ilişkin konuşurken de ben kendisine sordum. Yani bu iş nasıl olacak dedim. Yani devlete karşı suç işlemiş, devlete karşı ihanet ettiğimizi ifade ettiğimiz kişilerin vereceği ifadelere biz ne kadar güveneceğiz? Ve bunlardan hareketle kimleri nasıl yargılayacağız? Yani sonuçta karşınızda devlete karşı kalkışmış bir kadro var. Bu kadronun, bilmiyorum ben davaları birkaç kez gittim izledim, Sincan'da izledim. Anlattıkları var, anlattıkları karşısında siz hangi sivil adım atacaksınız, nereye atacaksınız? Diğer taraftan yargılanmayla ilgili de başka sıkıntılar da var. Nedir bu? İşte bir İyidil kararı. Yani insanlar tutukluyorsunuz. Üst mahkeme istinaftan döndü bildiğim kadarıyla. Üst mahkeme kalkıp başka bir karar veriyor. Bu çerçevede nelerle karşılaşacağınızı siz düşünün. Diğer taraftan da bir infaz paketi geliyor. Adalet Bakanı'nın getirdiği bir infaz paketi gelemedi daha doğrusu, onu da söylemek lazım. Çünkü o da bir bağlamda içerideki hapishanelerdeki doluluk rahatlatmak amacına yine Devlet Bey'in adımıyla ortaya çıkmıştı. Atılmış adımlar önümüzdeki ayın gelme ihtimali çok yüksek. Adalet Bakanı bir iki ipucu verdi. Özellikle yaşlılar ve kadınlar suçlarını hani adli suçlarda içeride çekebileceklerini anlattılar. Orada da 5 tane önemli başlık var. Adam öldürme var, uyuşturucu var, kadın ve çocuklara karşı suçlar var, cinsel suçlar var. Mükerrer dediğimiz, yani hem adam öldürüp hem hırsızlık yaptıysa mükerrer suçlar var. Bunlar kapsam dışında kalsın deniliyor. O zaman da hapishanelerin %85'ine getirecek olan infaz indirimi bir işe yaramayacak. O ortaya çıkıyor. O noktada tekrar çalışılsın diyor. Henüz orada da bir sonuç çıkmadı ama toparlayacak olursam çok dağıttım galiba. Yani toparlayacak olursak, evet. Yani bu tür yargılamalar, yargıya ilişkin düzenlemeler, yargıdaki yapılanmalar, tüm bunlar alt alta toplandığında henüz örgütle mücadelede gördüğüm kadarıyla istenilen bir noktaya gelinemiyor. Çünkü örgütün belki de en önemli isimlerinden, sürecin önemli isimlerinden biri Metin Eğdil'in kararına bakıyorsunuz. Alt mahkeme suçlu diyor, üst mahkeme suçsuz diyor. Sonra başka bir şekilde tutuklanıyor. 24 saat herhalde dışarıda kaldı hatırladığım kadarıyla. Cumhurbaşkanı diyor ki bu ülkenin en tepesindeki isim. Demek ki bu örgütle mücadelede yeterince başarılı olamadık. Bakın işte yargıdan çıkan karar bunu gösteriyor diyor. Sivil ayak deniyor. Yani orada da sonuç itibariyle, evet, bu süreç için önemli adımlar atılacak. Hani yargıda ayıklanma süreci de, yani inanın o kadar çok HSYK ataması yapıldı ki atamalar yapılıyor. Ayıklanıyor, sonra başka bir şey ortaya çıkıyor. Tekrar bu ayıklanıyor, sonra tekrar başka bir şey çıkıyor. Yani 2016'ydı değil mi? 2000 kaçtı? 15 Temmuz 2016'ydı. O günden bu yana sürekli bu atamalar, sürekli bu kadroların yenilenmesi yapıyor ama sonra karşınıza böyle bir kararı çıkıyor.
Evet, gerçekten enteresan. Bu karar da öyleydi. Çok konuşuldu, çok tartışıldı. Bakalım önümüzdeki süreçte neler yaşayacağız.
Benzer kararlar da gelebilir. Göreceğiz. Yani evet, önümüzdeki dönem içerisinde buna benzer kararlar da gelebilir. Ama hani sonuçta bu bir topyekun bir mücadele, zaman alan bir mücadele dedik. Uzun süredir de devam ediyor. Hani sonuç itibariyle bu kararlara şaşırmamak lazım. Benzer kararlar da gelebilir.
Evet, bir de bir vefat haberi var gazetelerde. Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit hayatını kaybetti geçtiğimiz hafta sonu ve onun da cenaze töreni vardı dün. Bir de onu değerlendirirseniz neler söylersiniz?
Evet, Ecevit ailesine öncelikle Rahşan Hanım'a Allah rahmet eylesin diyelim. Yani ben yani gazetecilik yapıp bu süreç içerisinde, yani son ben 30 yıldır çalışıyorum. 30 yıldır gazetecilik yapan, giren çıkan, hani o toplumu bilen, yani bu kadroyla beraber hareket eden herkes Ecevit ailesinin kapısının önünden bir kez geçmiştir yani. Rahşan Hanım bize de çay yapmıştı, gerçekten çok şeydi. Hatta basın toplantısını beklediğimiz zaman bize üşüyorsunuz diye yanımıza gelirdi, çay getirirdi, sohbet ederdi. Farklı bir kişilikte karı koca. Hani Bülent Ecevit de çok kibardı. Ben çok stajyer bir muhabirdim o zaman. Star televizyonunda çalışıyordum. Kasetler Betacam'dı, sen de bilirsin, büyük Betacam, evet, kasetler olurdu. Onları böyle hani şimdiki gibi tık tık, hem de açtık mıydı açılmıyordu. Onları, kasetler bir yerden bir yere uçakla gönderiliyordu. Sonra sisteme yükleniyordu. Epey uzundu. TRT bize göre biraz daha şanslıydı, onu da söyleyeyim. Çünkü bölgelerde muhabirleri vardı. Bize göre daha güçlü, evet, bir yapıydı. Ben Bülent Ecevit'e kaset verdim, hatırlarım. O da kendisi alıp ta Ankara büroya götürüp, Ecevit geliyor deyince bütün büro ayağa kalkıyor, niye geliyor diye. Sonra muhabir arkadaşınız bunu getirdi diye kaseti bizzat kendisi teslim etmiş. Yani bu kadar naif, bu kadar kibar bir ikiliydi, bir çiftti. Vefat ettiği günde çalışıyordum. Yani Bülent Ecevit'in işte devlet mezarlığına defnedilmesi, o süreç. Hatta Rahşan Hanım Sayın Bülent Ecevit'in vefatının ardından uzun süre sessiz kaldı. Özellikle devlet mezarlığına defnedilmesini pek istemiyordu. Sanırım o zaman kendisine de eşinin yanına gömülebileceği sözü verilmişti. O sözü o zamandan almıştır Rahşan Hanım ama vefat edince de Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda zaten şey yapmadı. Direkt yasa düzenlemede arkadan gelecek, biliyorsunuz, hani tekrar etmemek adına söyleyeyim. Evet. Çünkü devlet mezarlığına gömülmesi bir bağlamda şey değil. Nedir onun adı? Yasalar değil. Hemen o Sayın Cumhurbaşkanı'nın şeyinin ardından, işte taziyemesinin ardından sorunu çözmek için harekete geçti meclis. Yasa arkadan gelecek. Ama aile Türk siyaseti adına, hani hem şık bir çifti, ne diyeyim, Allah rahmet eylesin. Sevenleri de, hani ben baktım bayağı kalabalıktı, sevenleri de onu severek, severek demeyeyim de hani o bağlılıkla şey yaptılar. Nedir peki, onun adı? Yolcu ettiler.
Peki, evet.
Son yolculukla.
Allah'tan rahmet. Allah'tan diliyoruz. Rahşan Ecevit'e. Evet, gündemin maddeleri bu şekildeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sağ
ben
olunuz.
Teşekkür ederim.
Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Ekonomide yaşanan gelişmeleri Polis Akademisi Doktor Öğretim Görevlisi Mehmet Levent Yılmaz'a soracağız. Kendisi telefon attığımızda bizlerle birlikte. Hocam merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Ekonominin gündemine baktığımızda Merkez Bankası'nın 16 Ocak'ta yaptığı para politikası kurulu toplantısı, oradan çıkan bir faiz indirimi kararı var. Faiz indirimi bekleniyordu ama tabii ekonomistlerin en çok dikkat ettiği ardından yayınlanan metin. Hem bu faiz indirim kararını hem de bu metni değerlendirir. Neler söylersiniz?
Şimdi tabii bir süreden bu yana Merkez Bankası biliyorsunuz son 5 toplantı üst üste olmak üzere 1275 puan, yani 12,75 puan faiz indirdi ve şu anda Merkez Bankası'nın politika faizi 11,25'e geldi. Hatırlayalım, 2018 Ağustos'undaki kur atağının ardından %24'lere çıkmıştı enflasyon. O Merkez Bankası da bu kapsamda, enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini 24'lere getirmişti. Ve ondan sonraki süreçte de biliyorsunuz Merkez Bankası'nın işte bu yüksek faizi sürdürüp sürdüremeyeceği tartışmaları devam ederken yeni başkan Murat Uysal'la beraber faiz indirimleri süreci başlamıştı. Şimdi bu tabii bu son toplantıdaki faiz indirimi beklediğimiz bir indirim. Sadece biz kaç puanlık bir indirim olacağı konusunda ekonomistlerin tahminleri oluyordu. Çünkü Merkez Bankası'nın izlediği bugüne kadarki para politikası, yani yeni başkan Murat Uysal dönemindeki para politikası, onun içeriği ve metinlerin, para politikası kurulu metinlerine baktığımızda açıkçası piyasa beklentisi 50 ile 100 bas puan arasında değişen bir indirimi herkes fiyatlamıştı. Öyle de oldu. Tam ikisinin ortası, 75 bas puanlık bir indirim yaptı Merkez Bankası. Ama bundan daha önemli olan bu indirimlerin devam edip etmeyeceğine yönelik politika metninde olan satırlar. Biz onları daha çok takip ediyoruz. Çünkü bir sonraki toplantıyı da öngörmek isteriz. Bir sonraki toplantı içinde faiz indirimlerine Merkez Bankası'nın devam edeceğini aslında metinden 3 aşağı 5 yukarı kestirebiliyoruz. Çünkü orada enflasyonun tahmin edilen patikayla uyumlu gittiği, yani Merkez Bankası'nın yıl sonu için hedeflediği tahminle çok uygun gittiğine yönelik bir ifade var. Bu da şunu gösteriyor. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal birkaç toplantıda makul reel faiz vereceğini söylemişti Merkez Bankası'nın. Merkez Bankası'nın makul reel faizi işte beklenen enflasyonun üzerine 1,5-2 puan gibi görünüyor. Şimdi oradan da baktığımızda hala Merkez Bankası'nın faiz indirimleri için alanı olduğunu görüyoruz. Ben bir de 2 yıllık tahvil faizlerini çok yakın takip ediyorum. Merkez Bankası'nın para politikasında da takip ettiğini düşündüğüm için. Türkiye'nin 2 yıllık tahvil faizleri de uzun süredir ilk defa, yani son 3 yıldır ilk kez 10,30'lara kadar geriledi. O da Merkez Bankası açısından önemli bir benchmark. Ona da baktığımızda, beklenen enflasyona da baktığımızda Merkez Bankası bir süre daha faizleri indirmeye devam edecek. Tabii medyada ufak tefek şeyler oluyor, tartışmalar oluyor. İşte faizler beklenen enflasyona göre mi yoksa mevcut enflasyona göre mi reel faiz diye. Literatür beklenen enflasyonu söylüyor. Birkaç tane böyle uluslararası yayın kuruluşunda artık Türkiye'nin negatif faiz verdiğine ilişkin değerlendirme vardı. Oysa negatif reel faiz vermiyor Türkiye şu anda hali hazırda. Çünkü beklenen enflasyona baktığımızda enflasyon beklentisiyle şu andaki enflasyonu kıyasladığımızda enflasyon beklentisi mevcut enflasyonun çok altında. Dolayısıyla Türkiye hala pozitif faiz veren bir ülke durumunda. Yani orada hareket edecek alanımız var. Bu açıdan baktığımızda da Merkez Bankası reel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, Türkiye ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda, piyasa mekanizmasının ihtiyaçları doğrultusunda faiz indirimlerine devam ediyor.
Peki bu indirim kararının günlük hayata, reel sektöre, uygulamalara yansıması olur mu? Biz nasıl değerlendireceğiz bunu? Bir de onu soralım.
Şimdi politika faizi zaten gecikmeli olarak da olsa bankaların uyguladıkları kredi faizlerine yansıyor. Çünkü piyasa faizini etkileyecek en önemli argümanlardan bir tanesi politika, Merkez Bankası'nın politika faizi. Dolayısıyla hani faiz indirimi olur olmaz hemen bankalara gittiğinizde o indirimin yansıdığı kredileri görme şansınız olmayabilir ama takip eden de kısa vadede mutlaka bu indirimlerin yansımalarını görüyoruz ki hali hazırda Hazine ve Maliye Bakanlığı Sayın Berat Albayrak da bu konudaki birden fazla açıklamasına baktığımızda kamu bankaları zaten şu anda piyasa faizinin çok altına girmiş durumda. Özellikle konut kredilerinde bunu görüyoruz. Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Hüseyin Aydın'ın geçtiğimiz hafta yaptığı bir mülakat vardı. Orada başta tarım olmak üzere bütün sektörlerde uygun faiz koşullarının sağlanacağını ifade etmişti. Şimdi bunları üst üste koyduğumuzda Merkez Bankası aşağı geldikçe piyasa faizleri de bankaların kullandırdığı kredi faizleri de aşağıya geliyor.
Peki, evet. Merkez Bankası'ndan çıkan kararın yansımaları bu şekilde. Bir de tabii dış gelişmeler var. Hafta sonu dün Berlin'de düzenlenen Libya konulu konferans var. Oradan çıkan sonuçlar var. Bunun önümüzdeki süreçte hem Türk ekonomisine hem dünya ekonomisine bir yansıması olur mu?
Şimdi yine aslında Merkez Bankası'nın para politikası kurulu metnine de atıf yaparak devam edebiliriz burada. Çünkü metinde uzun süreden bu yana ilk kez jeopolitik risklerin ekonomi üzerindeki olası yansımaları ifadesi kullanılmış durumda para politikası metninde. Evet. Orada da özellikle emtia fiyatlarının altı çizilmiş. Yani petrol ve altına olası yansımaları, jeopolitik risklerin, jeopolitik gerginliklerin piyasalara yansımasında yakından takip edileceği, bunun bir risk olarak algılandığı ifade edilmiş durumda. Şimdi oradan ikisini birleştirerek hareket ettiğimizde bizim için birinci öncelikli olan şey bu jeopolitik gelişmelerin ekonomideki yansıması açısından baktığımızda petrol fiyatlarına biz çok duyarlıyız. Çünkü net enerji ithalatçısıyız. Dolayısıyla petrol fiyatları yukarı gittikçe biz bundan hem cari açık tarafında hem dış denge tarafında oldukça etkileniyoruz. Bu istemediğimiz bir tablo ama dün Berlin'de alınan kararlar hani yani tam olarak bizim istediğimiz kararlar mı? Elbette değil. Ancak çözüme yönelik bir niyeti ortaya koyması açısından önemsenmesi gerekiyor mu? Evet, çok önemsenmesi gerekiyor. Bu Berlin'deki yapılan zirvenin ardından işte Merkel'in yaptığı açıklamalara baktığımızda aslında süreç yavaş yavaş Türkiye'nin istediği, öngördüğü yere doğru evrilmeye başlamış görünüyor. Başta bu işte Hafter'e uygulanan silah ambargosunun, daha doğrusu Hafter'e silah ambargosu uygulanması, bunun dozunun artırılması gibi şeyler aslında tam da Türkiye'nin istediği şeyler. Tabii Türkiye konuya oldukça insani ve barışçıl çerçevede baktığı için hani ekonomik kısımlar ikinci planda gibi görünüyor. Yani dolayısıyla biz burada doğrudan Libya'daki gelişmeleri ekonomik yansımalar olarak belki değerlendirirsek yanlış anlaşılabilir ama evet, ekonomiye de yansıması olacak. Bunun altını böyle çizebiliriz. Tabii bugün bir de önemli konulardan bir tanesi şu. Saat 11'de Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın 2019 yılı değerlendirme toplantısı olacak İstanbul'da. O toplantıda 2019'u değerlendirirken mutlaka 2020'ye ilişkin öngörülerini de ifade edecek. Ve bu jeopolitik riskler konusuna da değineceğini tahmin ediyorum ben. Oradan çıkacak mesajlar da son derece önemli. İşte bütün bunları topladığımızda Libya konusunda Türkiye'nin aslında o deniz yetki alanlarını belirleyen, yani Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanlarını belirleyen, o sınırı çeken antlaşmayı yapmasının ardından işin başkalaştığını, işin bambaşka bir yere gittiğini, bugüne kadar orada Türkiye'siz yapılan planların tamamının alt üst olduğunu da Berlin Konferansı'nda görmüş olduk. Bütün bunlar önümüzdeki süreçte Türkiye'nin önünde çözülmesi gereken konular olarak görülecek ama eskisi kadar ekonomiye doğrudan etki edecek, ekonomiyi riske sokacak, ekonomide sorun çıkartacak konular değil. Yönetilebilir riskler bunlar. Türkiye'de bunları zaten yönetme konusunda çok ciddi tecrübeler elde etti. Jeopolitik risklerin etkilerini artık azımsamıyoruz, doğru, ama Türkiye ekonomisinde bunları yönetebilecek güçte ve stratejik zekaya sahip artık.
Peki, çok az bir süremiz kaldı. Bir de haftanın başında yatırım enstrümanlarını, oradaki durumu değerlendirirseniz neler söylersiniz?
Ya aslında önümüzdeki süreçte en çok konuşulacak yatırım enstrümanlarından bir tanesi altın olacak. Çünkü bir dönem biliyorsunuz Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşının dozu arttıkça altına olan talep artmıştı. Jeopolitik riskler özellikle Kasım Süleymaniye'nin suikastinin ardından altın fiyatlarının hızlı bir şekilde yukarı çıktığını görmüştük.
Evet.
Şimdi bu devam edip etmeyeceği konusunda tartışmalar var. Çünkü yine IMF Başkanı oldukça kritik bir açıklama yaptı bugün. Dün IMF Başkanı diyor ki büyük bir resesyon riskiyle karşı karşıya olabiliriz diyor.
Evet.
Şimdi bütün bunlar altının işine yarayan, altın fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettirecek şeyler. Bunu altın konusunu takip ediyor olacağız. Türkiye'de döviz konusunda şu anda dövizin geldiği seviyeler konusunda öyle çok sert hareketler beklemiyoruz artık. Türkiye bunları dengelemiş görünüyor. O açıdan altın önümüzdeki dönemde çok takip edilecek yatırım araçlarından bir tanesi. Ama vakit kısa olduğu için çok kısa tutuyorum.
Evet.
Borsayı göz ardı etmeyelim. Borsada biliyorsunuz tarihi rekorla geçtiğimiz hafta çok önemli bir seviyeye gelmiş oldu. Dolayısıyla piyasadaki
peki
toparlanma borsayı da etkilemiş görünüyor.
Peki, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Katıldığınız için sağ olunuz. Polis Akademisi Doktor Öğretim Görevlisi Mehmet Levent Yılmaz konuğumuzdu.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Burası Kısa Dalga, 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
Hayatın Sesleri 2020'de de sizlerle. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında hafta içi her gün 15 haberlerinden hemen sonra kültür ve sanattan sağlığa, bilimden eğitime, toplumsal yaşamdan teknolojiye kadar birçok konuyu sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Sizler için hazırladığımız özel köşelerimizle göç yollarında yürüyecek ve haklarımızı öğreneceğiz. Hayatı huzurla karşılayacak ve öyküleriyle türkülerimizi yaşatacağız. sözcüklerin sihrini hayata geçirecek ve kara göz perdesini radyonuza getireceğiz. Yeni yayın döneminde de bizler pazartesiden cumaya kadar Türkiye saatiyle 15.05'te stüdyomuzda birbirinden değerli konuklarımızla sizleri bekliyor olacağız.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'yla Kırklareli, Kütahya ve Afyon-Karahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara'nın batısında kuvvetli, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara parçalı ve çok bulutlu 2, İstanbul parçalı ve çok bulutlu 7, İzmir parçalı bulutlu 10, Erzurum parçalı ve çok bulutlu -1, Amsterdam parçalı bulutlu 7, Atina az bulutlu 11, Bağdat az bulutlu 16, Berlin çok bulutlu 6, Kiev çok bulutlu 0, Lefkoşa sağanak yağışlı 13, Londra yağmurlu 6, Madrid çok bulutlu 6, Mekke az bulutlu 31, Moskova çok bulutlu 2, New York az bulutlu -1, Paris az bulutlu 7, Pekin az bulutlu 7, Roma çok bulutlu 14, Saraybosna çok bulutlu -1, Viyana çok bulutlu 2 ve Zürih hafif kar yağışlı 3 derece.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yenikli'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı. Hocam hoş geldiniz programımıza.
İyi sabahlar.
Teşekkür ediyoruz. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz sizinle. Tabii konumuz, gündemimiz Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya konferansı. Dün düzenlendi konferans. Bu konferansın sonuçları üzerine değerlendirmeler yapılıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilere yaptığı açıklamalar da değerlendirilecek. Daha o açıklamaların ayrıntıları yok. Önümüzdeki süreçte bu ayrıntılara ulaşacağız. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Berlin'de dün düzenlenen toplantıyı?
Şimdi Berlin'e nasıl geldik? Biraz hafif zihnimizi tazeleyelim bilgilerimizi. Bir defa Libya'da süreç bir çıkmaza girmişti. Bütün çabalara rağmen çıkmaz sürüyordu. İki, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Mısır Birleşik Arap Emirlikleri vesaire ülkelerin teşvikiyle ve katkısıyla, paralı asker göndermeleriyle, askeri yardım yapmalarıyla Trablus'ta bir darbeyle hükümeti ele geçirmeye çalışan Halife Hafter'e verilen destek Libya'nın bir kısmını Halife Hafter güçleri tarafından işgaliyle sürüyordu. Yani dolayısıyla bu süreç içinde adeta büyük bir uluslararası duyarsızlık vardı sürece karşı. Aslında sürece karşı duyarsızlığı kıran ve bahsedilen dünkü Berlin konferansını hazırlayan süreç aslında Türkiye'nin sürece dahil olmasıyla, aktif bir şekilde dahil olmasıyla başladı. Neydi o, hatırlayalım. Bir, Türkiye denizle ilgili deniz sınırlarının üzerinde Libya ve Türkiye arasındaki deniz sahalarının paylaşılması üzerine bir anlaşma yaptı.
Evet.
Libya hükümetiyle, Trablus hükümetiyle. Ardından Trablus hükümetinin karşı karşıya kaldığı saldırılara karşı ona askeri eğitim, lojistik vesaire destek verme yönünde bir karar aldı ve bu çerçeve içinde askerlerini Libya'ya göndermeye başladı. Aslında bakarsanız Hafter tarafından verilen demeçlerde de, Yunanistan'ın tepkisinde de gördüğümüz gibi bu sahadaki duyarsız bir şekilde Hafter'in hamle yapmasıyla süren dengeyi bozdu ve Hafter güçlerini bir türde durdurdu. Bu çok önemli bir şey. Ardından bu çatışmaların durdurulmasıyla ilgili Hafter'i örtülü de olsa destekleyen işte Wagner güçleri denilen bu paralı Rus askerlerini Libya'ya gönderen Moskova, Türkiye ile birlikte ortak bir inisiyatif aldı ve ateşkesin sağlanması ve siyasi çözümün önünün açılmasıyla ilgili önemli bir hamle yaptı. Bu çerçevede Moskova'da görüşmeler söz konusu oldu. İki taraf geldi. Türkiye, Rusya belli bir konuda, bir mutabakat konusunda bir anlaşma tesis edildi. Fakat bu anlaşmaya Halife Hafter sabaha kadar bana müsaade edin dedi. Gece yarısı da Rusya'yı terk ederek bu anlaşmanın hayata geçmesini engellemişti. Bu şartlar arasında Türkiye'nin ve Rusya'nın bu inisiyatif alan, öne çıkan çabaları Berlin Konferansı'nı oluşabilecek mi, oluşmayacak, bir araya gelinebilecek mi, gelinemeyecek mi tartışmalarından çıkardı. Ciddi bir ihtimal haline getirdi ve bu süreç içerisinde Berlin'de geniş bir konferans, Birleşmiş Milletler'in de dahil olduğu, işte Afrika Birliği, Arap Ligi vesaire uluslararası kuruluşların da dahil olduğu komşu ülkelerin, Avrupa Birliği'nin önemli aktörlerinin, Rusya, Almanya, Fransa, İtalya'nın da içinde bulunduğu ülkelerin liderleriyle birlikte çok önemli bir konferans hayata geçmiş oldu. Geldiğimiz yer buydu. Bu bulunan konferanstan ne bekleniyordu, hayata geçen konferanstan ne ortaya çıktı derseniz, Bana kalırsa beklenen ortaya çıktı. Yani beklenen neydi? Beklenen bazı kararlar alınacak ve o kararların uygulanıp uygulanamayacağı zamana bırakılacaktı. Çünkü bir kısmı taraflar açısından sahada kabul edilmeyecek, direnilecek konular olacaktı muhtemelen. Ve bu çerçeve içerisinde bir mutabakat sağlandı ve bir deklarasyon yayınlandı. Bu çerçeve içerisinde belki de bu anlaşılan ortak konular içerisinde bu süreci en çok etkileyecek birkaç konu var. Onlardan birisi Libya sahasının yabancı savaşçılardan, daha doğrusu askeri güçlerden arındırılması. Yani bu hala da açıklığa kavuşturulmuş değil belli konular. Mesela Türkiye bu kapsama giren bir ülke mi? Yani Türk askerlerinin de Libya'dan çıkması gerekecek mi? Evet. Bu önümüzdeki günlerde açıklığa kavuşacak. Eğer böyle bir karar verilirse Türkiye açısından beklenen bir gelişme olmayacak bu. İkincisi taraf silah ambargosu, daha önce konulan silah ambargosu kuvvetlendirilecek ve taraflara çok ciddi bir silah ambargosu uygulanacak. Birleşmiş Milletler bunu şey diyecek, denetleyecek, yönlendirecek. Bu ne kadar uygulanabilecek sahada? Halen daha şeyde Trablus hükümetiyle Hafter güçler arasında silah birikimi açısından göründüğü kadarıyla bir asimetrik ilişki var. Hava gücü kullanamıyor merkezi hükümet. Buna karşılık Hafter güçlerin uçakları var. Hı hı. Hava sahasını kullanabiliyorlar vesaire. Yani bu şartlarda bir şey ne derler? Dengeniz sağlanması yeni bir dengesizlik yaratmayacak mı? Hafter güçlerini daha cesur kılmayacak mı?
Evet.
Üstelik de bu kadar uluslararası paralı askerler, silah ekonomisinin aktörleri, ondan sonra bildiğimiz ülkeler ve güçler arkasındayken Hafter rahatlıkla bu silah ambargosunu delebilecekken benzer bir imkan şeyin elinde olmayacak Trablus hükümetinin. Dolayısıyla bu Bosna tarzı bir büyük bir sorunu yaratma potansiyeli taşımıyor mu? Hatırlayalım, benzer şeyleri Birleşmiş Milletler Bosna'da da uyguladı. İki tarafa silah ambargosu uygulandı. Sonunda boşnakların katledilmesi sonucunu doğuran bir felaket üretti bu.
Hı hı.
Benzer bir sorunu insanlık yeniden Bosna'da yaşanan sorunu bu defa Trablus'ta mı yaşar endişesini ister istemez taşıyoruz. Yani dolayısıyla bu silah ambargosu meselesi mühim. Siyasi sürecin önü açılıyor. Kalıcı bir ateşkes sağlanmasının önü açılıyor. İşte askeri gözlem komitesi kurulacak 5+5. İşte Birleşmiş Milletler gözetiminde oluşacak bütün bu süreçlerde.
Hı hı.
Bu süreci, ateşkesi bu denetleyecek bu komite. 4 ayrı komite kurulacak. Bunun dışında 3 komite daha var. Vesaire. Yani dolayısıyla bu şartlar içerisinde bir süredir uzak olan, sorundan uzak olan Avrupa Birliği bir inisiyatif almış oldu Almanya ile birlikte. Aslında zorluğu şu, fiilen sahada olmaya istekli olmayan Almanya ve Fransa elindeki imkanlarla, Avrupa Birliği'nin imkanlarıyla bir tür oyuna girmek ve oyunda etkili olmak istediler. Orada da Almanya ile Fransa arasında bir rekabetin olduğu bu tabloda açıkça ortaya çıktı. Yani daha çok Almanya'nın önüne geçerek bir rol kapmaya çalışan bir Fransa fotoğrafı var, intibağı var.
Evet.
Bundan rahatsız olduğu havası ortaya çıktı Almanya'nın ve Merkel'in. Yani dolayısıyla bu şartlarda işin içinden nasıl çıkılacak, bu anlaşma uygulanabilecek mi, uygulanamayacak mı, üzerinde mutabık olunan protokol, zaman içerisinde onu göreceğiz.
Peki Rusya var, Avrupa ülkeleri inisiyatif aldı ama Amerika Birleşik Devletleri pek görünür değil. Onun bu süreçteki rolü, yeri nedir? Bir de onu soralım.
Yani şimdi Amerika'da biliyorsunuz seçimler var. Ondan sonra seçim süreci başladı daha doğrusu. Şeyle ilgili, Trump'la ilgili azil süreci sürüyor. İçeride pek çok sorun var. İran'la çatışma bu Süleymani Şeyhüz saldırısından bu yana ortaya çıkan gerilimleri yönetmekte uğraşıyor. Bununla meşgul Amerika. Dolayısıyla Libya meselesine birin sınıf bir üst perdeden dönüş yapması bu safhada beklenmiyordu zaten. Öyle de olmadı. Olmadı ama süreci Amerika'da takip ediyor diğer aktörlerle birlikte. Yani burada hikaye şu. O masaya oturan herkes ateşkesi ve siyasi çözümü istiyor ama herkesin istediği kendi istedikleri gibi bir siyasi çözüm. Yani o zaman iş zora giriyor. Büyük bir zora giriyor. Daha bu saatten sonra şunu sormak gerekiyor. Yani alt çözüm grupları bu inisiyatifi sürdürerek çözüm hızlandırabilir mi? Mesela burada Türkiye, Rusya, İtalya akla geliyor. Yani çünkü İtalyanların da bu sorunun çözülmesini istediklerini biliyoruz. Çünkü onlar da bu sorunun çözülmemesi durumunda ağır bedeller ödemeye devam edecekler. Hatta iç çatışmaların sürdüğü Trablus hükümetinin çökmesi durumunda İtalya üzerinden Fransa üzerinden Avrupa'ya dönük büyük bir göçün Afrika'dan büyük bir göçün yeniden başlayacağına dönük büyük bir kaygı vardı Avrupa Birliği hükümetlerinde. İtalya'da zaten had safhada bu kaygı. Yani dolayısıyla biraz da Avrupa Birliği hükümetlerinin meselenin altına ellerini koymaları bu büyük endişeyle korkuyla da alakalı. Diğer taraftan da Avrupa'yı ilgilendiren diğer taraf halen daha Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu petrolün önemli bir kısmını Libya tedarik ediyor. Dolayısıyla da ki Libya'daki istikrarsızlık, petrol üretimindeki düşüş Avrupa ekonomilerini etkileyecek oranda. O bakımdan Avrupa güvenliği açısından da düşünüldüğünde Libya bir türde çözülmesi gereken bir mesele. Diğer taraftan diğer ülkeler Türkiye ile Rusya arasında başlatılan bu Libya'da barış inisiyatifi ile ilgili ortaya çıkan süreçten görüntüde çok memnun olmuş gibi görünseler bile ki Merkel basın toplantısında bunu söyledi. Yani esas itibariyle çok da memnun oldukları söylenemez. Çünkü bu süreçte inisiyatifin Türkiye ve Libya Rusya'ya kaptırılmış olması arzu edilir bir şey değil. Tabii bundan sonra şunu söyleyeyim. Türkiye, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'ın daha çok ağırlıklı olarak yani açıkça Hafter'e karşı Trablus hükümetini destekleyen ülkelerden bahsediyorum. Onların oluşturacağı inisiyatif, Türkiye'nin Trablus'taki konumu ne şekilde sürecek, ne olacak? Bütün bunların cevabı çok muhtemelen sürecin cevabını da belirleyecek. Ben bu defa uluslararası toplumun asla Bosna'daki faciaya sebep olacak bir facianın mimarı olmaması gerektiğini, yani daha önce bu tip tecrübelerin yaşandığını, dolayısıyla bundan uzak durulması gerektiğini düşünüyorum ama sanki şu kararlar bu bahsettiğim asimetrik ilişkiyi ihmal ederek tarafları eşit koşullarda belli silah ambargolarına vesaire siyasi çözüme zorlamaya dönük bir tablo. Yani buradan eğer dediğim gibi Trablus hükümeti belli güvencelerle sağlıklı bir şekilde güven altına alınamazsa eğer ki halen daha nüfusun yarısından çoğu %65'i Trablus hükümetinin kontrol ettiği bölgelerde yaşıyor. Sıkıntı büyük olacak. İki, bu petrol üretimiyle ilgili sorunlar var. Petrol ihracat limanlarına dönük Hafter güçlerinin bir saldırısı söz konusu. Petrol sahaları büyük çapta onlar tarafından kontrol ediliyor. Petrol, ihraç edilen petrolün parası Libya Merkez Bankası'na geliyor. Libya Merkez Bankası merkez hükümetin elinde. Şimdi Libya Merkez Bankası'nın yapısında bir değişiklik talep ediyor bu anlaşma. Muhtemelen bir kısmının Hafter güçlerine aktarılması ile ilgili ya da onların da bu Merkez Bankası'na söz sahibi olması ile ilgili bir düzenleme talebi olacak bu. Yani dolayısıyla bu bütün bunlar nasıl tansim edilecek? Yani büyük çapta ortaya çıkan yol haritasının sahada nasıl uygulanacağına dair süreci görmemiz gerekiyor. Fakat Şunu da altını çizeyim. Bize dinleyenler bunu da bilsinler ki yani burada kısa bir zamanda barışın, hatta kısa ve orta vadede barışın ve çözümün gelme ihtimali oldukça zayıf. Bu kadar aktörün olduğu yerde oldukça zayıf. Dediğim gibi herkesin farklı beklentileri var. Bu nevi krizlerin dünyada çözümünün ne kadar uzun sürdüğünü ortaya koyan çok kötü örnekler de var. İşte 1979'da işte Afganistan işgal edildi, iç savaş başladı. Aradan ne geçti? Nereden bakarsanız bakın, 40 yıl. 40 yıldır Afganistan'da iç savaş sürüyor. Düşünün, 20 yıldır şeyde iç savaş sürüyor, Irak'ta. 8, 9, 10 yıla yaklaşacak, yakında 10 yıl olacak. Suriye'de iç savaş sürüyor. Yani dolayısıyla bu bütün ülkelerde savaş başladığından beri bir sürü toplantılar oluyor, komiteler kuruluyor, uluslararası ağlar devreye giriyor, kararlar alınıyor, bilmem ne vesaire. Fakat sahada bir türlü onların gerçekleşmesi söz konusu olamayabiliyor. Çünkü niye? Çok uluslararası aktörlerin girdiği bir çatışma atmosferi oluşuyor. O çatışma atmosferinde taraflar daha da sertleştiriyorlar pozisyonlarını. Çözüm çok da mümkün olamıyor yani.
Sizin söylediğinizi kuvvetlendiren bir başka şeydi. O Libya barışının konuşulduğu saatlerde Trablus'un Halatat ve Halet El Furcan bölgesinde Hafter güçlerinin ateşkesi ihlal ederek havan saldırısı düzenlediği haberi var. Konferansın ardından da Selahattin bölgesine saldırdığı bilgisi var. Bir de tabii taraflar, Libya'da taraflar o toplantı sırasında bile bir araya gelmediler. Ayrı odalardan bu toplantıyı izlediler bilgisi var. Bu iki isimle mekik diplomasisi yürütüldü deniliyor. Bu da barış eğer olacaksa bile çok kırılgan olduğu yönünde görüşleri güçlendiriyor.
Tabii. Yani gayet açık tablo. Yani bir tür yani ortam sıcak tutularak taraflar ısındırılıyor. Yani bir görüşme yapıldı, barış sağlandı, ateşkes sağlandı ama Berlin'de biz işimize bakalım. Yani karşı tarafı alıştırmaya çalışalım. Yani çok muhtemelen bir saatten sonra hükümet güçlerinin sorumluluk sahibi olup ateşkese uymaları, karşı tarafın da çok farklı unsurlardan oluştuğu için kontrol dışı güçler tarafından saldırılar yapıldığı bir tablo olması bakımından kontrolün, denetiminin güç olduğu gibi bir fotoğraf üretilmeye çalışılacak ve böyle parça parça küçük küçük Trablus hükümeti yani avami dilde tırtıklanmaya ve etkinliğinin zayıflatılmasına çalışılacak görünen Hafter tarafından devreye alınan stratejinin bence anlamı bu. Çünkü niye hem şeyde Berlin'de ateşkes kararına uysun hem de sahada uymasın, değil mi?
Evet.
Demek ki orada bir strateji devrede. Yani bütün buraların nereye çıkacağı zaman içinde görülebilecek. Burada aslında adil olan şeyin çözümün tarafların eşit bir şekilde dengeyi sağlayabildiği konuma gelmeleri. Yani hava gücüne Hafter sahipse Trablus hükümetinin de sahip olması, belli bir askeri kapasiteye sahipse şeyin de Trablus hükümetinin de kendini savunacak güçlere sahip olması. Tabii bu anlaşma şeydeki halen daha Libya'daki parçalı, çok parçalı bu aşiretlerin devrede olduğu kırılgan dengeleri nasıl değiştirecek, nasıl etkileyecek, Türkiye'nin varlığı nasıl etkileyecek? Bu da önümüzdeki kısa ve orta vadede görülecek şeyler. Yani iç dengeleri de bu bahsettiğim dinamiklere dayalı olarak değişebilir. Yani Türkiye'nin çünkü sahaya girmesi ciddi bir etki yarattı. Libya'da bunun oluşturacağı hükümet çevresinde bir motivasyon, aşiretlerde bir şey, pozisyon değişikliğini getirebilir ve süreç başka bir şeye de kırılabilir. Başka bir alana doğru kayabilir. Ama bunu görmek için biraz zamana ihtiyaç var. Bakalım ne olacak?
Evet, bir yandan da Doğu Akdeniz'deki hareketlilik devam ediyor. Hürriyet gazetesi Yavuz sondaj gemisiyle ilgili bir bilgi vermiş. Üçüncü sondaj faaliyeti için adanın güneyindeki G yani 8 numaralı ruhsat sahasına intikal etti diyor. Türkiye'nin bu yöndeki çalışmaları da devam ediyor.
Yani bir süredir bu Yunanistan bu Berlin Konferansı'na çağrılmamaktan dolayı çok bozuk. Avrupa Birliği hükümetlerine kırıldıklarını ifade ettiler. Hafter'i Berlin'e gitmeden önce Atina'ya aldılar. Bir şeyler görüştüler. Yüksek bir şey var. Tansiyon var Atina'da. Türkiye'nin bu Kıbrıs'ın güney bölgesinde petrol arama çalışmalarına başlaması ise tam anlamıyla bunun üzerine bir tuz biber oldu. Daha şiddetli bir tepki gösterdiler. Ya Avrupa Birliği'ni göreve davet ediyorlar. Uluslararası toplumla ilgili talepleri söz konusu. Türkiye'nin hukuku çiğnediği vesaire vesaire gerekçeleriyle. Türkiye'de gayet açık bir şekilde Kıbrıs'ı Rumlar kadar Türklerin de temsil ettiğini, dolayısıyla kuzeyde bir hükümet oldu. Onunla yapılan anlaşmalar çerçevesinde bu sahada araştırmaları yaptığını, uluslararası hukuka da bunun uygun olduğunu söylüyor. Ama görüldüğü kadarıyla Kıbrıs'ın güneyinde başlatılan bu ilk çalışma daha yeni spekülasyonlara, tartışmalara sebep olacak. Yani Libya meselesi biraz soğuduğunda biraz da Avrupa hükümetleri bu işe eğilmeye, bununla ilgili birkaç söz söylemeye vesaire kendilerini memur görecekler. Zaten ilk demeçleri öyle Avrupa Birliği ülkelerinin hukuklarına bir saldırı, Avrupa Birliği'nin hukukuna bir saldırı falan gibi ifade etmeye dönük çıkışlar var. Yani dolayısıyla tahmin ediyorum Doğu Akdeniz'deki süreçte Türkiye'nin Kıbrıs'ın güneyinde araştırmalar yapması, gemiyi buraya göndermesi yeni bir dönemin başlangıcı gibi. Yani burada şunu görüyoruz ki Türkiye'nin Doğu Akdeniz siyasetinde bir akıl var ve bir strateji var ve bu strateji devrede. Yani bu gemilerin Kıbrıs'ın güneyine gitmesiyle Türk askerlerinin Trablus'a çıkması ve Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın sağlanması, bu anlaşmanın ayakta tutulması için bütün askeri hamlelerin yapılıyor olması arasında ben size şunu söyleyeyim, direkt bir ilişki var. Yani bunlar ortak bir siyasetin parçası. Türkiye bütün dünyaya, Avrupa Birliği'ne de şunu ilan ediyor. Doğu Akdeniz'deki haklarımızı ve hukukumuzu kimseye çiğnetmeyiz. Bunun için sıcak güç, yumuşak güç ne gerekiyorsa, sert güç, yumuşak güç hepsini de kullanmaya hazırız. Bir yandan diplomasinin bütün imkanları kullanılırken bir de diğer taraftan da bir sert güç aracı olarak askeri imkanları da devreye sokuyor Türkiye. Yani öyle bakıldığı zaman Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de aldığı kuvvetli bir inisiyatif var. Belki de son bir hafta 10 gündür Batı basınında, dünya basınında bu süreçlerin biraz daha fazla ilgi görmesi bir miktarda Türkiye'nin bu Doğu Akdeniz'deki pozisyonunu kuvvetlendirmek bakımından Libya barışına yaptığı katkı, bu sürecin aşılmasına yaptığı katkı ile irtibatlı bir şekilde değerlendiriliyor. Yani Türkiye Libya'da ve Doğu Akdeniz'deki gücünü koruyabilmesi, Libya'daki hükümeti koruyarak orada bir çözüme ortak olabilmesi ve masaya oturabilmesi ile mümkündü. Zaten İki gündür yapılan yorumlar Batı basınında falan da Türk iç basınında da öyle. Eğer Türkiye bu inisiyatifi alamasaydı, yani Trablus'la anlaşmayı yapmayıp askerini göndermeseydi buraya ve Rusya ile böyle bir inisiyatifi almasaydı, çok büyük ihtimalle Berlin toplantısında bir koltuğu olmayacaktı. Adından söz edilmeyecekti. Bu da son derece de önemli bir şey. Yani demek ki Türkiye çoğu zaman deniyor ya, niye askeri kapasitemizi kullanıyoruz, diplomasiyi kullanalım. Oysa biz onu Irak'ta da Suriye'de de tecrübe ettik. Özellikle Suriye'de. Yani burada sert güç unsurlarımızı kullanmadan yumuşak güç unsurlarını etkili hale getiremedik diplomasiyi, değil mi? Sahada mesafe aldık, ondan sonra diplomasi alınan mesafenin hukukunu inşa etti, durumunu tahkim etti. Burada da öyle, sen asker gönderdin, ondan sonra Libya'ya askeri bir anlaşma yaptın. Şimdi o sürecin getirdiği imkanlarla diplomasinin fırsatlarını kullanıyorsun, diplomatik inisiyatifler alıyorsun ve diplomatik alanda mesafe alıyorsun. Ve yürüttüğün siyasetin tahkimatı, etkili olabilmesi, ayakta kalabilmesi için gayret sarf ediyorsun. Demek ki çoğu zaman Türk iç kamuoyunda tartışılan bu yumuşak güç, sert güç tartışmaları aslında boş bir tartışma. Ya ikisi bir arada kullanılması gereken iki ayrı enstrüman.
Evet.
Ya sen sahada yoksan diplomasiye nasıl olacaksın ki? Diplomatik yollar, hani iç kamuoyunda hep deniyor, diplomatik yolları deneseydik, askeri niye Mehmetçiği gönderiyoruz bilmem ne filan. Bunlar çok naif, kırılgan laflar. Yani bu uluslararası süreçlerin tabiatına çok da uygun olmayan laflar. Yani ekonomik olarak güçlü olacaksınız, askeri olarak güçlü olacaksınız. Bir politik, stratejik aklınız olacak ve bu güç unsurlarıyla aklınızı birleştirerek sonuç alacaksınız.
Hı hı.
Yani burada askeri olarak güçlü olmadığınız sürece, ekonomik olarak güçlü olmadığınız sürece, diplomatik olarak güçlü olsanız ne yazar ki olamazsınız. Yani bunlar, bütün bunlar arasında bir bağlantının, ilişkinin olduğunu bu süreçleri analiz ederken, değerlendirirken unutmamak gerekiyor.
Peki, şimdi önümüzdeki süreçte bir Cenevre zirvesinden bahsedildi. Çözülmeyen meselelerin de orada tartışılması gündemde. Bakalım bundan sonra neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için sağ olun. Teşekkür ederiz. Akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yeni Gün.